Ayrım 7.
Burjuvazi ister büyük, ister küçük, ister orta burjuvazi olsun, kolektif eylemden hoşlanmaz. Üstelik hem de yanlış olarak, kendi siyasal eğitiminin yeterli olduğunu ve ocak toplantılarında verilen öğretime ihtiyacı bulunmadığını sanır. Kendi içinden bu toplantıları ilginç kılabilecek inançlı ve enerjik kişiler çıkarmakta güçlük çeker. Burjuvazinin adet ve alışkanlıkları ona işçi sınıfınca hayli tutulan bu ufak siyasal gruplardan daha başka eğlenceler sağlar. Halk kütlelerinin siyaseti bir yükselme aracı olarak görmelerine karşılık, burjuvazi kendi sosyal önemini teyit edecek başka imkanlara sahip ve siyasete karşı daimi bir aşağısama duygusu içindedir. Köylü sınıflarında da farklı sebepler benzer sonuçlara yol açtığından, ocak sistemi özellikle işçi sınıfının zihniyetine uygun düşmektedir. Şüphesiz sosyal psikoloji üzerindeki bu düşünceler genel ve yüzeysel niteliktedir. Davranışlar ülkelere, ırklara ve geleneklere göre değişir. Ancak bu temel eğilimin izlerine her yerde rastlamak mümkün görünmektedir. Ne olursa olsun muhafazakar ve merkezci partilerin ocak sistemini taklit etmelerinde ilginç bir sosyolojik anlam yok değildir. Ocak sistemine ilham vermiş olan etkinlik kaygılarını ve işçi sınıflarının önemlice bir bölümünü bu şekilde üye kaydetme ümidini bir yana bırakacak olursak, sistemin derin sahiki, partiyi demokratlaştırma ve ona çağın siyasal doktrinlerine daha uygun bir yapı verme isteği olmuşa benzemektedir. Çünkü komitenin istisnai nitelikteki dolaylı şekil müstesna, demokratik olmadığında şüphe yoktur. Kısmi bir kooptasyonla seçilmiş seçkinlerden kurulu olan bu küçük kapalı grup açıkça oligarşik karakterdedir. Buna karşılık herkese açık olan ve liderlerin hiç değilse teorik olarak üyeler tarafından seçildiği ocak, siyasal demokrasinin gereklerine uymaktadır. Şu halde ocak kelimenin sosyolojik anlamında partilerin meşru yapısını teşkil eder. Bir kurum, çağının hakim doktrinlerine iktidarın mahiyet ve şekli hakkındaki en yaygın inançlara uygun olduğu zaman meşrudur. Ocağın muhafazakar partilerce kabul edilmesi, genel oyun ve parlamenter rejimin okuma yazma bilmeyen feodal uluslarca kabul edilmesiyle aynı anlamı taşır. Yani zamanın fikirlerine karşı bir fedakarlık, kötülüğün iyiliğe karşı ödediği bir bedel, eğer ortodoksluğu iyilik, heterodoksluğu kötülük olarak kabul edecek olursak. Uygulamada ise bu da diğerinden daha etkin değildir. Çünkü kurumlar dayandıkları sosyal altyapıya uygun olmadıkça doktrinler bunların işlemelerini sağlamaya yetmez. Sosyalistler dışında ocağı gerçekten canlı tutabilen partiler sadece Katolik partilerle faşist eğilimli partilerdir ki bu da daha önceki çözümlememizi doğrulamaktadır. Birinci durumda dinsel inanç, ikincisinde ise milliyetçi mistik, orta sınıfları doğal olarak karşı bulundukları bir siyasal örgütlenmeye itmiştir. Hatta bu iki parti tipi, doktrinlerinin mahiyeti icabı olarak sınıf farklarının üzerine çıkmakta ve işçi kütlelerinin büyükçe bir kısmını genellikle kendi taraflarına çekebilmektedir. Şüphesiz derin araştırmalar, çoğunluğu işçi olan ocakların, çoğunluğu burjuva veya köylü olan ocaklardan daha iyi işlediğini gösterecektir. Sosyalist partilerle ilgili bir çözümleme de muhtemelen bu sonuçları doğrulayacaktır. Sosyalist partilerin gitgide burjuvalaşmalarına paralel olarak bu partilerde ocak sisteminin de gitgide gerilemekte olduğu gözlemlenebilir. Bir sosyalist parti ocağının kuruluşundan bugüne kadarki hayatı hakkında seri halinde monografik çalışmalar yapmak ilginç olurdu. Maalesef arşivler nadiren muhafaza edilmiştir. Yeterli oldukları hallerse daha da enderdir. Şüphesiz böyle bir araştırma ocağın bugünkü faaliyetlerinin 1900-1914 döneminin kahramanca günlerine oranla çok daha az olduğunu ortaya koyacaktır. Muhtemelen bu enerji kaybıyla ocağın sosyal yapısındaki değişim, yani onun salt proleter niteliğinin yavaş yavaş zayıflayışı arasında bir paralellik göze çarpacaktır. Bugünkü sosyalist partilerin çoğunda proleter ocaklar, burjuva veya karma ocaklardan daha büyük bir canlılığa sahip görünmektedir. Hücre. İki esas özellik hücreyi, cell, selül, ocaktan ayırır. Grubun temeli ve üyelerin sayısı. Komite gibi ocak da yöresel bir temele dayanır. Bu temel komiteninkinden daha dar olmakla beraber gene de coğrafi niteliktedir. Oysa hücrenin temeli meslekidir. Hücre aynı yerde çalışan bütün parti üyelerini bir araya getirir. Fabrika, atölye, dükkan, büro ve devlet daireleri hücreleri mevcuttur. Üyelerin oturdukları yer pek önem taşımaz. Çalışanların çoğunun banliyölerde oturduğu büyük şehirlerde, aynı hücreye mensup üyelerin birbirlerinden hayli uzak mesafelerde oturmakta olmaları mümkündür. Bazı özel durumlarda, özellikle bir geminin tayfalarını bir araya getiren gemi hücrelerinde bu dağınıklık daha da fazladır. Ancak gerek münferit işçileri bir araya getirebilmek, komünist partilerinde bir fabrikada hücre kurulabilmesi için en az 3 üyenin varlığı gerekir, gerekse büyük işletmelerde çalışmayan parti üyelerini, zanaatkarlar, doktorlar, avukatlar, tüccarlar ve sanayiciler, tarım işçileri, gruplandırabilmek için iş yeri hücrelerinin yanı sıra yöresel hücrelerinin de varlığı zorunludur. Yöresel hücre, coğrafi temeli bakımından ocağa benzerse de bu temelin daha dar olması yönünden ondan ayrılır. Ocakların komünlerde kurulmasına karşılık, burada köy hücrelerine, mahalle hücrelerine, sokak hücrelerine ve büyük apartmanların bulunduğu şehirlerde blok hücrelerine rastlanır. Fakat yöresel hücreler daima tali bir karakter taşır. Gerçek hücre, parti üyelerini çalışma yerlerinde bir araya getiren iş yeri hücresidir. Üyelerinin sayısı bakımından da hücre, ocaktan çok daha küçük bir gruptur. Orta büyüklükte bir mıntıkada, bir ocağın normal olarak 100'den fazla üyesi vardır. Birkaç yüz, hatta birkaç bin üyeli ocaklara da sık sık rastlanır. Oysa hücre üyelerinin hiçbir zaman 100'ü aşmaması gerekir. M. Léon Mauvé, Fransız Komünist Partisi'nin 1945 Kongresi'ne sunduğu örgütsel sorunlara ilişkin raporunda bazı hücrelerimizin 100'den fazla üyeye sahip olduğunu hayretle öğrendik. Bu gibi hücrelerin etkin bir eylemde bulunmalarının ne derece imkansız olduğunu belirtmeye lüzum yoktur demiş ve biraz aşağıda daha kesin bir ifadeyle şunları eklemiştir. 50-60 üyeli hücrelerden 3 kat fazla iş gören 15-20 üyeli hücreler mevcuttur. Dipnot: Le Parti Communiste Français, puissant facteur de l'Union et la Renaissance de la France. Broşür, Édition du Parti Communiste, 1945, sayfa 10. Şu halde optimum üye sayısı 15-20 arasındadır. Bununla birlikte Komünist Partisi tüzüğü belli bir tavan tespit etmemektedir. Çünkü üye sayısı sorunu yanında yöneticileri arttırmanın mümkün olup olmadığını da düşünmek gerekir. Çok büyük bir hücrenin bölünmesi, görevlerini yerine getirebilecek yetenekte ikinci bir sekreter bulmayı zorunlu kılar. Monsieur Léon Mauvé aynı raporda, koşullar iki yönetim organı kurulmasına el verdiği anda fazla üyeli hücreleri ademi merkezileştirmek, bölmek gerekir demek suretiyle bunu çok iyi açıklamaktadır. Hücrenin mahiyeti ve boyutları ona üyeleri üzerinde ocağınkinden çok daha büyük bir etki sağlar. Bir defa hücre parti üyelerinin her gün bir araya geldikleri iş yerinde kurulmuş olması dolayısıyla tam sürekli nitelik taşıyan bir gruptur. Asıl toplantılar dışında da üyeler arasında sürekli temas mevcuttur. İşin başlangıç veya bitiminde sekreter kolayca emirleri dağıtabilir, ödevleri paylaştırabilir ve her üyenin faaliyetini kontrol edebilir. Ortalama üye sayısı düşük olduğundan eylem çok daha etkindir. Birkaç yüz üyeli bir ocakta liderler ne her üyeyi şahsen tanıyabilir ne de her biriyle sürekli teması muhafaza edebilir. 15-20 üyeli bir hücrede ise bunun hiç de güç bir yanı yoktur. Bir başka sonuç da hücre üyelerinin birbirlerini iyice tanımaları ve parti dayanışmasının güçlenmesidir. Hücrenin mesleki mahiyeti, ona somut ve dolaysız bir temel sağlamak suretiyle bu dayanışmayı daha da arttırır. Fabrika sorunları, iş koşulları ve ücretler, sağlam bir siyasal eğitim için mükemmel bir başlangıç noktası teşkil eder. Şüphesiz burada, hücrenin mesleki taleplere büsbütün dalıp, salt siyasal nitelikteki sorunları unutması, yani bir sendikanın normal işini yapması gibi bir tehlike vardır. Hücrelerde daima bu ekonomik sapma eğilimine, temptation, rastlanır. Komünist Partisi kongrelerine sunulan örgüt raporları okunduğunda, söz konusu eğilime kapılmamak için büyük çabaların gerektiği görülür. Dipnot, M.A. Le Coeur'ün 12. Kongre'ye 1950 sunduğu rapordaki ilginç gözlemlere bakınız. Sayfa 13 ve 14. Fakat bundan kaçınılabildiği ölçüde kütlelerin siyasal formasyonu hayranlık uyandırıcı bir temele oturtulmuş olur. Burada en önemli güçlük prensiplerle günlük uygulamalar arasındaki kaçınılmaz ayrılıktır. Halk kütleleri kendilerine dolaysız sonuçları gösterilmedikçe en çekici genel fikirlere karşı bile ilgilerini çabucak yitirirler. Büyük bir burjuva partisinden, özellikle fikirlerin fikir olarak sevildiği Latin ülkelerindeki burjuva partilerinden farklı olarak, kütleler için siyaset bir lüks değildir. Yöresel grubun ocak oluşu, prensiplerle günlük gerçekler arasında böyle bir bağlantı kurulmasına yardım etmez. Genel siyasetle kanalizasyon yapımı, yöresel yolların bakımı veya kişisel çekişmeler arasında doğrudan doğruya bir bağ yoktur. Oysa genel siyasetle ücret artışları, iş güvenliği, çalışma koşulları ve teşebbüsün örgütlenişi arasında sıkı bağlar mevcuttur. Hele parti, siyaseti ekonominin bir üst yapısından ibaret sayan Marksist doktrini benimsenmişse bu bağlar daha da sıkıdır. Her özgür isteği genel bir prensibe bağlamak, her özel sorunla parti siyasetinin tümü arasında ilişki kurmak ve her ayrıntıya kendi doktrin çerçevesi içinde bir yer vermek için devamlı çaba harcayan bir parti, üyelerine eşsiz sağlamlıkta bir formasyon vermiş olur. Onlar üzerinde emsalsiz bir etki elde eder. Şüphesiz bu çözümlemenin geçerliliği özellikle işçi partileriyle sınırlıdır. Diğer partilerde hücre sistemi, siyasal eğitimi ve partiye bağlılığı kuvvetlendirecek yerde zayıflatır. Avrupa'da işçi zihniyeti, mesleki hayat ve çalışma koşullarını siyasal mahiyette bir kolektif eylemin sonucu olarak görür. Çünkü işçi sınıfı ancak çoğu zaman siyasal mahiyet taşıyan bir kolektif eylemle bu koşulları gerçekten iyileştirebilmiştir. Oysa büyük ve küçük burjuvazi ile köylü sınıfları, çalışmayı ve meslek hayatını özel sorunlar olarak görme eğilimindedir. Çünkü bunların ilerlemeleri esas itibariyle bireysel ve kişisel bir çabanın sonucudur. Amerikan işçi sınıfı da aynı görüşü paylaşır. Planlı ekonomiye doğru yöneldiği açık olan ekonomik evrim henüz bu tutumda derin bir değişiklik yaratmamıştır. Çünkü orta sınıflar ve köylü sınıfları bu evrimi kabule yanaşmamaktadır. Bizzat işçi partileri için bile iş sorunları siyasal hayatın tek temeli değildir. Birçok başka etken, özellikle heyecan, mistik ve iman da işe karışmaktadır. Fakat her şeye rağmen hücre sistemi gücünü korumaktadır. Bunun başlıca sebebi sistemin fabrika işleriyle meslek hayatından çok uzakmış gibi görünen siyasal sorunlar arasında bağlantı kurmaya imkan vermesidir. Örneğin bu sistem ya doğrudan doğruya veya sendikalara hakim olmak suretiyle siyasal grevlere girişilmesini mümkün kılmaktadır. Son olarak şunu da belirtelim ki hücre yeraltı faaliyetine çok elverişli gelir. Ocaksa gizli faaliyetin başlıca güçlüklerine, her üyenin toplantıya çağrılması ve bir toplantı yerinin seçilmesi, maruz bulunması bakımından buna elverişli değildir. Hücrede bu gibi güçlükler kolayca bertaraf edilebilir. Üyeler her gün iş yerinde buluşmaktadırlar. istendiği zaman kendileriyle kolayca temas edilebileceği gibi grup halinde toplantıya çağrılmaları da hemen hiçbir zaman gerekli değildir. Haberleri ağızdan ağza iletmek, iş saatlerinden önce ve sonra küçük toplantılar düzenlemek kolaydır. Yapılacak tek şey hücreleri çok küçülterek hücre sayısını arttırmaktan ibarettir. Gerçekte hücre zaten yeraltı faaliyeti için kurulmuş bulunduğundan bu tür faaliyete uyarlanması çok doğaldır. Rus fabrikalarında 1917'den önce hücreler vardı. Polis tarafından takip edilen bu minyatür gruplar en büyük tehlikelere rağmen ihtilal propagandasını yaymışlar. Gizli aydın gruplarıyla birlikte Rus Sosyal Demokrat Partisi'nin temelini teşkil etmişlerdir. Bu partinin çoğunluk kanadı iktidara gelip Komünist Partisi'ne dönüştükten sonra da kütlelerin eğitilmesi ve örgütlendirilmesi bakımından mükemmel bir temel sağlayan bu örgütü muhafaza etmiştir. Ocakların bir sosyalist icadı oluşuna karşılık hücreler bir komünist icadıdır. Daha doğrusu bunlar Rus Komünist Partisi'nin bir icadı olup 3. Enternasyonal'in 21 Ocak 1924 tarihli kararıyla bütün dünya komünist partilerine empoze edilmiştir. Siyasal örgütlenme çalışmasının ağırlık merkezi hücreye verilmelidir. Bu yeknesaklığın sağlanması kolay olmamıştır. Komünist Partisi'nin 1920'de Sosyalist Partisi'ndeki bir bölünmeden doğduğu ve komünistlerin sosyalist örgütlenme biçimi olan ocağı muhafaza ettikleri Fransa'da militanlar yeni sisteme karşı bir muhalefet göstermişlerdir. Kabul etmek gerekir ki mevcut ocakların bölünmesi, bunların üyelerinin iş yeri esasına göre yeniden gruplandırılması ve yeni organlar için birçok sorumlu yöneticinin seçilmesi çok büyük problemler yaratıyordu. 1925 Nisan'ından önce tamamlanması gereken değişikliğin hızı da nazara alındığında, bu problemlerin ufak tefek hatalara düşmeksizin çözülebilmesi güçtü. M. Maurice Thorez'in 1926 Lille Kongresi'ne sunduğu raporda bu konuda ilginç gözlemlere rastlanmaktadır. Ocağın aksine hücre diğer partilerce taklit edilmemiş, hiç değilse başarılı bir taklit konusu olmamıştır. Sosyalist olmayan bazı partilerin ocak esasına göre örgütlenebilmiş olmalarına karşılık, hücre temeline dayanan partiler sadece komünist partileridir. Dipnot: bununla birlikte hücrelerin bazı faşist partilerde de gelişmiş olduğunu belirtmek gerekir. Bu olay bazı açıklamaları gerektirir. Burjuva partilerinin hücre sistemini kabulde güçlük çekmeleri kolayca anlaşılabilir. Tüccarlar, sanayiciler, doktorlar, çiftlik sahipleri, iş yeri hücresi esasına göre gruplandırılamazlar. Hücreler ancak müstahdemleri, memurları, mühendisleri bir araya getirebilir. Bunlarsa partinin tümü içinde pek ufak bir yer işgal eder. Fakat sosyalist partiler bakımından bu açıklama geçerli değildir. Niçin sosyalist partiler üyelerini örgütlendirmede ocak sisteminden çok daha etkin olan bir yapıyı kabul etmemişlerdir? İş yeri hücresini kendilerine tehlikeli bir rakip olarak gören sendikaların muhalefeti şüphesiz bunda kesin bir etken olmuştur. Dolaylı sosyalist partilerde hücreler sorunu zaten söz konusu bile olamaz. Diğerlerinde de parti ile sendikalizm arasında mevcut bağlar, hücreye karşı olumsuz bir tepki gösterilmesine yol açmıştır. Unutmamak gerekir ki, hücre sisteminin etkinliğini göstermeye başladığı 1930'larda sosyalistler, çoğu ülkelerde büyük işçi konfederasyonları üyelerinin çoğunluğunca destekleniyorlardı. Komünistler için sendikalar zapt edilmesi gereken bir kaleydi. Hücreler de buna karşı iyi bir savaş silahı teşkil ediyordu. Oysa sosyalistler için sendikalar savunulacak bir kale olduğundan onlar sendikaları zayıflatabilecek her şeyden kaçınmak istiyorlardı. Öte yandan parti üyelerinin istekleri de şüphesiz önemli bir rol oynamıştır. 1924-25 yıllarında Komünist Partisi'nin yeniden örgütlenişine karşı gösterilen direnme, üyelerin eski ocak sistemini yeni sisteme tercih ettiklerini ispatlar görünmektedir. kazanılmış alışkanlıkların ve geleneklere bağlılığın tabiatıyla hesaba katılması gerekir. Bununla birlikte hücreye karşı direnme, sırf yeniliklere karşı gösterilen direnmeden daha derindir. Komünist partilerde sistem 25 yıldır mevcut olduğu halde, bugün bile üyeler arasında yöresel hücreleri iş yeri hücrelerine tercih etme eğilimi göze çarpmaktadır. Partinin Fransa'daki son kongrelerinde, özellikle 1950 kongresinde, bu olay üzerinde defalarca durulmuş ve Komünist Partisi liderleri, iş yeri hücresinin temel karakterini ısrarla belirtmişlerdir. Monsieur Maurice Thore, bu partimizin temel düşünüşüne bağlı bulunan en önemli bir siyasal sorundur demiştir. Dipnot, La lutte pour l'indépendance nationale et la paix, Édition du Parti Communiste, 1950, sayfa 91. M.A. Le Coeur, örgüt hakkındaki raporunda iş yeri hücrelerine karşı duyulan hoşnutsuzluğun, bunların yanlış yönelimlerinden, sırf mesleki mahiyetteki taleplere dalıp siyasal sorunları ihmal etmelerinden doğduğunu ileri sürmektedir.